Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una. وَاَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün inşallah yeni bir sureye başlayacağız. Saf suresine. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız ayetlerin tilavetini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da Rabbimizin kelamını daha yakından anlamaya, mesajları kavramaya gayret ediyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
Aziz dinleyenlerim, Saf suresinin 1. ayetinden 6. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Elhamdülillah. Öncelikle sure hakkında kısa bir girişte bulunalım. Bu sure Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur hicretten sonra. 14 ayettir tamamı. İsmini 4. ayette geçen saffen kelimesi, yani aynı saf, aynı hizada olmak manasında olan bu kelimeden almıştır. Sure aynı zamanda İsa suresi ya da Havariyun suresi diye de isimlendirilir. Musaf tertibine göre, Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre 61. suredir. İniş sırasına göre ise 108. sure olduğu alimlerimiz tarafından tespit edilmiştir. Bu surenin iniş sebebi olarak da bazı rivayetler vardır tefsir kitaplarımızda. Onlardan birisi şöyledir. Ashab-ı Kiram'dan Abdullah bin Selam radıyallahu anh şöyle anlatır. bir gün sahabilerle oturup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitsek, Allah'ın sevdiği en değerli davranışın ne olduğunu sorup öğrensek ve onları da yapsak diye konuştuk. Bunun üzerine Saf suresi nazil oldu. Burada en hayırlı amelin Allah yolunda cihat olduğuna işaret ediliyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi bize bu sorumuzdan sonra tam olarak okudu buyuruyor. Demek ki onların böyle bir arzuları neticesinde Yüce Rabbimiz müminlere böyle bir yol gösterici sure indirmiş. Elbette surelerin iniş sebepleri olarak anlatılan hadiseler birebir surenin tüm ayetlerinin inmesine sebep olmuş da olmayabilir. Cenab-ı Hakk'ın vermek istediği mesajlar vardır kullarına. Bir muhteva vardır, bir çerçeve vardır. O vesileyle de o büyük mesaj kümesi diyelim, Yüce Rabbimizin kullarına yönelik hatırlatmaları peş peşe inmiş oluyor. Her ayetin mutlaka bir iniş sebebi olacak diye de bir durum söz konusu değil. Çünkü Rabbimiz doğrudan müminlerde görmek istediği vasıfları, davranışları bir mesaj olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirmiştir. Bu sure Müsebbihat diye bilinen surelerdendir. Yani Sebbaha kelimesiyle başlayan surelerden biridir. Birinci ayeti okuyalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve huvel azizul hakim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder durur. O kudreti daima üstün gelen azizdir. Her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olan hakimdir Allah Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde yerde ve gökte var olan her bir şeyin Cenab-ı Hakk'ı tesbih edip durduğu ifade edilir. Aslında tesbih kelimesi, sübhan kelimesi Cenab-ı Hakk'ın her türlü eksiklikten uzak, her türlü kemal sıfatıyla, olgunluk sıfatıyla muttasıf olduğunu, vasıflandığını bildiren bir güzel ifade tarzı. Sübhanallah derken de biz Allah'ı tenzih etmiş oluruz, onu met etmiş oluruz, onun yüceliğini ifade etmiş oluruz. İşte üsebbihu dediğimiz zaman da fiil-i muzari yani geniş zaman kipinde ifade ettiğimizde de aynı manayı kastetmiş oluruz. İnsan, melek, cin gibi varlıkların tesbihleri genelde ifade tarzında yani böyle sözel olarak olduğunu biliyoruz. Ancak Yüce Rabbimizin bütün varlığın tesbih ettiğini beyan etmesini nasıl anlayacağız? Bunu alimlerimiz kimi zaman şöyle izahlar getiriyorlar. Bütün varlıkların ilahi yasalara zorunlu olarak boyun eğip onun hükümranlığını itiraf etmeleri anlamına gelir diyenler olmuş. Buna mukabil, hayır, her bir varlığın kendine göre bir lisanı vardır. Bitkilerin bir lisanı vardır. Dağların, taşların bir lisanı vardır. Kuşların bir lisanı vardır. Her biri kendi lisanınca, kendi mahiyeti itibariyle, kabiliyeti itibariyle, Allah'ın ona verdiği efendim bir takım hissiyat, şuur yönüyle Allah'ı tesbih etmektedir. Fakat biz onların tesbihini anlamıyoruz demişlerdir. Allah da Celle Celaluhu tam böyle beyan buyurur bir başka ayette. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih ve lakin la tefkahuna tesbihahum. Ne var ne yok her bir şey Cenab-ı Hakk'ı tesbih eder durur. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz, anlamazsınız buyurur. Madem ki Yüce Rabbimiz böyle buyuruyor, biz anlamıyoruz diye onların tesbihini böyle bir dar bir yorumla yorumlayıvermek de herhalde pek uygun olmasa gerek. İşte bütün varlığın Hakk'a teslim olması burada tesbih olarak adlandırılmıştır demek, bizim anlamadığımız bir tesbihi kendi aklımıza sığdırmaya çalışma çabası olarak görmek mümkün. Bunun yerine Cenab-ı Hakk'ın haber verdiğini aynen kabul edip şöyle demeli. Bütün varlığın biz bilmesek de, anlamasak da, hangi anlama geldiğini bilmesek de kendine göre bir Rabbini tesbihi vardır. Allah bunu bize haber veriyor. Aslında burada şöyle bir insanlara mesaj da verilmiş oluyor der bazı müfessirlerimiz. Bundan sonraki gelecek ayetlerde insanlara bir takım güzelliklere, iyiliklere, hayırlara teşvik var ve onların Cenab-ı Hakk'a karşı tazimleri, tesbihleri olması gerektiğine dair işaretler, ifadeler var. Ayetin ya da surenin bu ayetle başlaması sanki onlara şöyle bir mesaj veriyor derler müfessirlerimiz. Ey insanlar, evet bu Kur'an size indiriliyor. Siz de bütün varlığın tesbihine katılırsanız ne âlâ, ne güzel. Sizin için de güzel bir şey. Siz de hakkı tesbih edin gece gündüz. Yok, tesbihine katılmayacak olursanız ne gam. Bütün alem zaten onu tesbih edip duruyor. Kaybeden siz olursunuz. Yani bu anlamda bir sanki Cenab-ı Hak işaret veriyor işin başında demişlerdir. Zaten ayetin sonu Cenab-ı Hakk'ın iki sıfatına dikkat çekiyor. O azizdir. Yani bütün izzetin sahibi odur. Yüceliğin sahibi odur. Asla bir başka varlık ona galip gelemez. El-Hakim o yapıp ettiği her şeyi hikmetle yapar. Sapa sağlam yapar. Onun yapıp ettiklerinde bir zayıflık olmaz. Hikmetsiz boşuna yaratmaz. Batıl yere yaratmaz hiçbir varlığı denilmiş oluyor. Ve ikinci ayet şöyle. Saf suresi ikinci ayet. Ya eyyühellezine amenu lime tegulune ma la tef'alun. Ey iman edenler, niçin yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Yapmayacağınız şeyi niye söylersiniz? Hele hele insan yapmayacağı şeyi bile bile yapmazsa çok büyük bir, ne diyeyim, yalan söylemiş olur. Geleceğe dair bir yalan. Bazen yalan geçmişe doğru olur. Bazen içinde yaşadığınız ana münasip düşen yalanlarınız olur. Allah muhafaza buyursun tabii. Bazen de geleceğe dair yalanlar söylersiniz. Yapmayacağınız bir şeyi söylersiniz mesela. Buna vaat diyebiliriz. Yani vaat ediyorsunuz şöyle yapacağım diye ya da yapmayacağım diye. Cenab-ı Hak da soruyor. Niye yapmayacağınız şeyi sanki yapacakmış gibi söylüyorsunuz? Burada ey iman edenler diye başlaması ayetin bütün müminlere yönelik bir uyarı niteliği var. Ayetin muhtevasında denilmiştir. Bazıları bu ayetler, bu ve bundan sonraki ayet münafıklara hitap ediyor demiş ve o zaman buradaki ya eyyühellezine amenu ifadesini şöyle anlamaya çalışmışlar. Ey dilleriyle iman ettik diyenler, niye yapmayacağınız şeyi söylersiniz? Neden böyle münafıklarla ilgili demişler? Şunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklığın alametini bahsederken bir şey vaat ederse vaadinde durmaz. Söz verirse sözünde durmaz diye beyan eder. Yani mümin insan böyle olmaz, olmamalıdır anlamında bu hitabı münafıklara hassederler bazı müfessirler. Ancak bunu münafıklara hassetmek yerine genel tutmak daha güzel. Bugün müminiz dediği halde samimi ama müminiz diyor yine. Gerçekten kalbinde de tasdik ediyor. Diliyle ifade ediyor, itiraf ediyor, ikrar ediyor. Allah'ın varlığını, birliğini, ahiret gününü, Kur'an'ın hak kitap olduğunu, Resul'ün hak peygamber olduğunu itiraf ediyor. Kalbiyle de tasdik ediyor. Buna rağmen yapmayacağı şeyi söyler mi bir Müslüman, bir mümin? Söylememelidir ama söylüyor. Öyleyse buradaki ifadeyi genel tutmak daha güzel. Ey iman edenler, ey iman ettiklerini ifade edenler, neden, niçin yapmayacağınız şeyi söyler durursunuz? Bu ikinci ayeti de okuyalım. Ne kadar bakınız bir büyük bir tehdit var burada. Kebura makten indallahi en tekulu ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Ayette geçen makt kelimesi büyük gazap demek. Yani insanlar için söz konusu olduğunda büyük sinirlilik hali ama Cenab-ı Hak hakkında bu ifadeyi, bu kelimeyi bu şekilde kullanmıyoruz. Gazab-ı ilahi diyoruz. Cenab-ı Hakk'ın azabını, gazabını, tehdidini içeren bir tasarruf. Makt kelimesi bu anlamda kebura makten, çok büyük gazap. Zaten makt kelimesinin kendisinde büyük gazap manası var. Bir de bunun başında kebura kelimesi kullanılmış. Kebura da büyük demek, büyük oldu demek. Büyük mü büyük? Belki Türkçemize böyle çevirmek lazım. Sizin yapmayacağınız şeyi söylüyor olmanız Allah katında büyük mü büyük gazabı celbeder. Yani Allah'ın gazabını üzerinize çeker. Bu yönüyle ne güzel söylemiş eskiler. Öl söz verme, öl sözünden dönme diye. Evet, insan olarak biz en büyük sözü Allah'a verdik. Cenab-ı Hak bize sormuştu ruhlar aleminde. Elestü bi rabbiküm diye. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizler de kalu bela. Evet, sen bizim Rabbimizsin demiştik. Bunu biz hatırlamayabiliriz ama Cenab-ı Hak bize hatırlatıyor. Böyle bir sözleşme yaptı sizlerle diye. En büyük belki bu sözden cayma, en büyük gazap bu sözden cayma neticesinde geliyor. O nedir? İnkardır, küfürdür. O nedir? Şirktir. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hakk'ı her konuda Rab kabul etmek, yegane Rab olarak kabul etmek bu söze sadakattir. Bu söze sadık olmayanlar, Allah'tan başka Rabler edinenler, Allah'tan başkasını kendisine Rab kabul edenler en büyük gazabı onlar üzerlerine çekerler. Bir Halika verilmiş böyle bir sözümüz var. Yani yaratıcımıza verilmiş böyle bir sözümüz var. Bir de zaman zaman mahlukata verilmiş sözlerimiz olur, vaatlerimiz olur. Her ikisine de sadakat gerekir. Diyelim ki birisine söz mü verdiniz, yarın falan saatte buluşalım diye. Her halükarda o sözü yerine getirmek için bütün gayretinizi sarf etmelisiniz. Eğer o vakitte orada olamayacaksanız önceden haber verip olamama gerekçenizi güzelce izah etmelisiniz. Birisine bir borç vermeyi mi vaat ettiniz? Onu yerine getirmelisiniz. Veremeyecekseniz veremeyeceğinizi önceden bildirmelisiniz. Borçlandınız efendim, borcunuzu ödemek durumundasınız, falan tarihte ödeyeceğim dediyseniz o tarihte ödemelisiniz. Yani ne yapıp yapıp ödemelisiniz? Yapmadığınız takdirde ne olur? Yapmadığınız takdirde büyük bir gazab-ı ilahiyi üzerinize çekersiniz. Belki sünnetullah böyle olduğu içindir. Size birisi söz verip de o sözünü yerine getirmediyse aynı şekilde sizin içinizde de o sözünü yerine getirmeyene karşı bir gazap hali tezahür eder, ortaya çıkar. Hakikaten kızarsınız insana. Dostluğu bitirirsiniz neredeyse. Olmaz böyle şey dersiniz. O zaman Cenab-ı Hakk'ın bu uyarısını dikkate almalı. Özellikle vaat konusunda gelecekte şunu şöyle yapmaya çalışacağım, şunu yapacağım, şöyle yapacağım diye konuşmalarımızda her ne konuşmuş isek onu yerine getirme adına var gücümüzle o sözümüze sadık olacağız. Aksi halde hem Halık'ın gazabını çekeriz, hem mahlukun, yaratılmışların gazabını çekeriz. İnsan hayvanatı bile aldatmamalı, değil mi? Hani İslam tarihinde öyle bir hadise anlatılır. Bir grup insan birisinden bir hadis dinlemek üzere yola çıkar. Duymuşlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den falan şahıs şöyle bir hadis naklediyor. 3-5 ilim insanı o zata o hadisi bizzat kendisinden dinlemek üzere ziyaret için giderler. Bakarlar ki böyle sahrada onunla karşılaşırlar. O da elinde bir torba, atı da kaçmış. Atını efendim getirmek, yeniden yakalamak için torbayı ata doğru gösteriyor. Bakmışlar ki torbanın içi boş. O ekibin içindeki muhterem zat diyor ki atını aldatan bizi de aldatır. Biz bu zattan hadis almayalım diyorlar. Yani insan bazen varlığa bile bir şey yapacağına dair bir hissiyat veriyorsunuz. İşte ot gösteriyorsunuz hayvancağıza, sonra vermiyorsunuz. Bu da gazabı celbeder. İlahi gazabı celbeder. Hatta bazen o hayvanat da gazaplanır. O gazap neticesinde hangi felaketin ortaya çıkacağını da tahmin bile edemezsiniz. Bu sebeple bu ayet-i kerimeyi gerçekten bir hayat prensibi halinde insan kendisine bir rehber, bir kılavuz edinmeli. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeylerin için söylersiniz. Allah katında yapmayacağınız şeyi söylemeniz çok büyük bir gazabı muciptir, gazabı çeker. İşte cihat farz olmadan önce müminlerden bir grup keşke Yüce Allah bize en çok sevdiği bir işi bildirse de onu yapsak demişlerdi. Allah Celle Celaluhu de peygamberine en çok sevdiği işlerin kamil manada iman etmek, sonra da bu imana karşı koyanlarla savaşmak olduğunu bildirdi. Allah yolunda cihat. Fakat savaş farz olunca bu onlara zor geldi. Cenab-ı Hak da ey iman edenler yapmayacağınız şeylerin için söylüyorsunuz buyurdu. Bazı müfessirlerimiz bu ayeti yapmadığınız şeyi niye söylüyorsunuz tarzına, yani o şekle çevirerek de anlamaya çalışıyorlar. Ancak bunu bu şekilde anlamaya çok müsait değil aslında bu ayet-i kerime. Çünkü yapmayacağınız şeyi bu gelecek zaman şeklinde ifade etmek daha doğru. Elbette insanın yapmadığı bir şeyi bir başkasına söylemesi de güzel bir şey değil. Nitekim bir başka ayette Cenab-ı Hak اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ Siz insanlara iyiliği emreder de kendinizi unutur musunuz? Bir de siz kitap okuyorsunuz diye sorar ehli kitap alimlerine. Evet, insan karşı tarafa samimi bir şekilde nasihat verecekse ya da yol gösterecekse muhataptan istediğini kendisi de yapıyor olması lazım. En güzel, beklenen şey budur. Arzulanan kalite budur. Fakat bu ayet tam da bu manaya gelmez diyebiliriz. Bu ayet gelecekte bir vaat olarak bir şeyi yapmak ya da yapmamak tarzında verdiğiniz bir söz varsa, söylediğiniz bir söz varsa buna sadık olun demektir. Bu ayetten yola çıkan bazı fakihlerimiz, nezir dediğimiz, işte şu işim olursa diyelim 50 rekat namaz kılacağım ya da şu işim olursa şöyle bir kurban keseceğim, şu işim şöyle sonuçlanırsa falan yetimlere şu iyiliği yapacağım gibi insanın vaatlerinin, buna nezir deniyor, adak deniyor, bunların yerine getirilmesini vacip görmüşlerdir. Yani farz görmüşlerdir. Bunlar mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmeyecekse kefaret ödenmelidir. Onun cezası ödenmelidir demişlerdir. Fıkıhta, yani İslam hukukunda böyle bir hüküm delil olarak bu ayete dayanır. Elbette daha başka dayandığı deliller de vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminleri münafıklığa karşı uyarır. Münafıklık çift kişilik. Yani öyle diyelim. Göründüğü gibi olmamak diyelim. Ya da olduğu gibi görünmemek. Bir Müslümanın, bir müminin böyle iki yüzlü tavırlar göstermesini Hazreti Peygamber de bir Müslümana yakıştırmaz. Ve bir insanın münafıklığını şu vasıflarından anlayabiliriz. Yani iki yüzlülüğünü der adeta. Mesela buyurur. Münafıklığın alameti üçtür. Söz söylerse yalan söyler. Söz verirse sözünü yerine getirmez. Kendisine bir şey emanet edilse hiyanet eder. Yine bir başka hadislerinde bir kimsede şu dört haslet bulunursa o kimse tam bir münafıktır der. Eğer bu hasletlerden bir tanesi onda bulunuyorsa onu terk edene kadar kalbinde nifaktan bir şube vardır der. Bu dört haslet şunlardır. Kendisine emanet verilirse hiyanet eder. Konuşursa yalan söyler. Söz verirse sözünü tutmaz. Münakaşa ederse de haddi aşar. Ahlak ve edep dışı şeyler söyler. Bunlar kimde varsa bu kişi halis münafıktır der. Yani katıksız münafıktır aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Bu hadislerden yola çıkan bazı alimlerimiz münafığı ikiye ayırırlar. Bir itikadi münafık derler. İnanç bakımından münafık. Bir de ameli münafık derler. İtikadi münafık demek kalben inanmadığı halde inanmış görünen, mümin görünen kişinin nifakı itikadi bir nifaktır. Yani münafıklıktır. Kur'an-ı Kerim'de daha çok münafıklar denince bunlar kastedilir. Ameli münafık dedikleri de işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada münafığın alameti olarak saydığı işte yalan söylemek, söz verince sözünde durmamak, emanete hiyanet etmek gibi şeylerdir. Fakat azana kanaatim şu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurduğuna göre bir insan eğer burada bahsedilen bu dört huyu kendine artık kalıcı bir huy olarak edinirse, yani yalanı böyle su gibi kullanıyor. Çok kolay yalan söylüyor. Ya da söz veriyor ama hiç sözünün eri değil. Bu kişinin de zamanla kalben inkara doğru sürükleneceği kanaatindeyim. Ameli münafık diye bir başlangıç itibariyle ameli münafıklık desek bile Efendimiz tam bir münafıktır buyurduğuna göre ben bu dört hasletin insanı itikadi anlamda da münafık yapacağı kanaatindeyim. Çünkü din-i mübin-i İslam yalanı Müslümanla yan yana asla yakıştırmıyor. Yalan olmaz diyor. Bu sebeple alışverişlerimizde, ticari hayatımızda, günlük hayatımızda ateşten kaçar gibi yalandan kaçmalı. Ateşten kaçar gibi sözde durmamaktan kaçmalı. Ateşten kaçar gibi emanete, hiyanetten kaçmalı. Aksi halde gerçekten insanı iman sınırının bile dışına doğru götürür bu kötü hasletler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadının çocuğuna gel baksana ne vereceğim diye seslendiğini duydu. Efendimiz o hanımefendiye çocuk yanına gelince ne vereceksin diye sordu. O kadın da hurma vereceğini söyledi. O zaman Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer çocuğa bir şey vermeseydin bu söz defterine bir yalan olarak yazılacaktı buyurur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki insan hani şakadan da olsa diyelim yalan söylemeyecek. Dördüncü ayet şu şekilde. Estağfirullah. İnnallâhe yuhibbüllezîne yuqâtilûne fî sebîlihî saffen keennehum bünyânun mersûs. Muhakkak ki Allah kendi yolunda sanki kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak omuz omuza savaşanları sever. Cenab-ı Hak böyle bünyanın mersus. Araplar bünyanın mersus ifadesini genelde şöyle kullanırlarmış. İşte bir binayı yaparken bizim Anadolu'da da öyledir zaten. Taşlar var, büyük taşlar kullanırsınız. Araya küçük taşlar yerleştirirsiniz. Duvar hem düz dursun hem de taşlar birbirine otursun diye. Onunla yetinmezsiniz. Bir de harç diyoruz ona, değil mi? Harç. Eskiden çamurlu, samanın çamurla karışımından oluşan bir harç türü vardı. Onunla yapılırdı. Zamanla bu betonla yapılmaya başlandı. Cenab-ı Hak da burada adeta betonun da daha üst seviyesine dikkat çekiyor. Kurşun dökülmüş adeta. O kerpiçlerin birbirine yapışması ya da tuğlaların birbirine yapışması için sanki aralarına kurşun dökülmüş gibi bu ifadeyi kullanıyor. Cenab-ı Hak diyor böyle birbiriyle kenetlenmiş, adeta yekpare olmuş, tek parça haline gelmiş. O müminlerin böylesi bir tertip düzenle savaşmasını, kendi uğrunda savaşmasını sever. Burada dikkat çekilen hususlar, bakınız, çok altı çizilmesi gereken hususlardır. İmanlı ve Allah yolunda savaştıklarının şuuruna ermiş fertlerden oluşacak. Yani her biri mümin olacak bunların. Aynı hedefe bakacaklar. Cihattan gayeleri ilahi kelimetullah olacak. Allah'ın dinini yüceltmek olacak. Birincisi bu. İkincisi, böyle dağınık olmayacaklar. Tertipli, düzenli olacaklar. Tabii eskiden o harplerin insanla daha çok efendim sahada, meydanda yapıldığı dönemlerde o zahiren, yani görünüşte de aralarındaki o bütünlük çok önemliydi. Aralarına düşmanın girmemesi adına daha böyle bir tertip düzen. Bugün de önemli. Bugünün safı da benzer tarzda iyi bir oryantasyon olacak mesela. Şimdi savaşlar nasıl oluyor? Kara, hava ve deniz üçlüsü kendi içinde irtibatları çok kavi ise hakikaten düşmanı çok daha kısa sürede etkisiz hale getiriyorlar. Ama her biri kendi kafasına göre hareket ederse, topçu birlikleri ayrı hareket ediyor, hava kuvvetlerinin bombalaması ayrı, ne bileyim ateşlenen füzeler kendi rastgele olacak olursa sonuç alamazsınız. Burada Yüce Rabbimiz mücadelenin bir önderlik çerçevesinde tam bir teşkilatlanma disiplini içerisinde yapılması gerektiğini ifade ediyor ve böylesi Allah yolundaki savaşların, cihatların Allah'ın muhabbetini çekeceğini haber veriyor. Öyleyse bugün de Müslümanlar olarak bizler birbirinden kopuk çalışmalar yerine birbiriyle son derece kaynaşmış kişilerden oluşan ve plan birliği, hedef birliği yapılmış hizmet organizasyonları kurabilmeliyiz. Allah'ın dinini böylesine güzel bir şekilde insanlığa sunabilmeliyiz. Zalimin karşısında böyle dik durabilmeliyiz. Mazlumları, mahzun kimseleri, kimsesizleri savunabilmeliyiz. Bu ancak böyle bir saf olmakla mümkün. Yoksa kalabalık olmanız sizin galip gelmeniz için yeterli değil. Nice az topluluklar Allah'ın izniyle çok büyük topluluklara galip gelirler buyuruyor. Ama o az topluluklar işte hedef birliği etmiş, aynı hedefe doğru yürüyorlar. Ve son derece aralarında müthiş bir disiplin, organizasyon var, işbirliği var. Cenab-ı Hak buna dikkat çekiyor. Hem de öyle bir işbirliğiniz olsun ki buyuruyor, birbirinize tam bir kenetlenmiş olun. Yani gönlünüz de kenetlenmiş olsun. Şöyle olmayın. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Sen onları zannedersin ki onlar bir topluluk. Halbuki kalpleri dağınık, paramparça, biri oraya biri buraya. Bunlar bir topluluk sayılmaz. Üç kişilik İyi anlaşmış bir ekip belki 300 kişiyi bertaraf edebilir. Ama işte Cenab-ı Hakk'ın bu sünnetine, bu kanununa uyulmazsa perişanlıklar yaşanır. Bugün 1,5 milyarlık İslam dünyasının bir avuç efendim düşman karşısında bazen çil yavrusu gibi dağılması, sesini bile çıkaramamasında Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerinin yaşanmamasını görüyoruz. Bu sebeple aziz dostlar, müminler olarak ne yapıp yapıp diğer mümin kardeşlerimizle bir ve beraber olmanın yolunu bulmalıyız. Ayrı ayrı durmanın kendimizce mazeretleri, geçerli mazeretlerini ileri sürebiliriz. Ama bize düşen mazeret üretmek değil, mazeret göstermek de değil. Belki o mazeretleri bitirmek, onları tamir etmek, ıslah etmek, düzeltmek ve o İslam birliğini, Müslümanların bütünlüğünü sağlayabilmek. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapmak. Bu da bir farzdır. Her bir mümine farzdır. İslam ümmetinin birliğini korumak, tesis etmek, birliği bozmamak farzdır. Cenab-ı Hakk'ın bu farzlarına dikkat edilmezse elbette perişanlık yaşanacaktır. 5. ayet: وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet edip duruyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Burada Cenab-ı Hak bir misal veriyor adeta. Musa Aleyhisselam'dan, biraz sonra da İsa Aleyhisselam'dan bir pasaj gelecek. Musa Aleyhisselam'a kavmi çok eziyet etti hakikaten. Musa Aleyhisselam onları kurtarmak istedi. Ama onlar her konuda zorluk çıkardılar. Bir ineği kurban edin dedi. Hangi ineği kurban edeceğiz? Genç mi olacak, yaşlı mı olacak, rengi ne olacak, boyu ne olacak falan diye işi zorlaştırıyorlar. İşte ey Musa sen bize Allah'ı göster diyorlar mesela. Ya da ey Musa diyorlar sen ve Rabbin gidin birlikte savaşın, biz burada oturacağız diyorlar. Öyle enteresan bir kavim, Beni İsrail kavmi. Her konuda Musa Aleyhisselam'a zorluk çıkarıyorlar. O da mübarek diyor ki ey kavmim, bakınız Allah'ın beni size elçi olarak gönderdiğini bilip duruyorsunuz. Bu konuda bir şüpheniz yok. Fakat durum böyleyken niye bana böyle eziyet ediyorsunuz? Sanki buradan şöyle bir mana da var. Ey müminler, Allah size kendi katından rahmetiyle çok şefkatli, merhametli bir peygamber gönderdi. Sakın Musa'nın kavminin Musa'ya yaptığı gibi siz de o peygambere zorluk çıkarmayın. Onu üzmeyin. Musa Aleyhisselam üzerinden adeta müminlere bir mesaj veriyor Cenab-ı Hak. Ve şöyle bir tehditte de bulunuyor. Onlar diyor, felemme zahu, adeta kalpleri eğrilince, yamulunca, yani olmaları gerekenin dışında bir yol tutunca, ana yolu bırakıp keçi yollarına sapınca, ezagallahu kulubahum, Allah da onların kalplerini yoldan çıkardı diyor. Fakat dikkat edilirse Cenab-ı Hak doğrudan onların kalplerini eğriltmiyor. Ya önce onlar bir kendileri bir yamuluyorlar, öyle diyelim. Bilinçli olarak ama peygamberin dediğinin aksini yapıyorlar. Kendi kendilerini yolun dışına çekiyorlar. Madem ki siz yolun dışına çıktınız, haydi o zaman diyerek, ne haliniz varsa görün diyerek Cenab-ı Hak da onların o kararını onaylıyor. Ve bunun üzerine onlar artık yolunu şaşırmış kimseler haline geliyorlar. Allah da diyor fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Ne demek? Onlara hak ve hakikati göstermez artık. Onların elinden tutmaz. Tevfikini onlara refik etmez. Çünkü fasık demek ana yoldan çıkan demek. Fasık demek Allah'ın çizdiği hududu aşıp geçen demek. Fasık demek büyük günah işleyen asi demek. Sen böyle yaparsan elbette saptırılacaksın. Yolunu kaybedeceksin. Öyleyse bizler de bugün Allah ve Resulünün bizden ne istediğini apaçık bir şekilde öğrendikten sonra eğer kendi hevamıza uyarak, kendi arzumuza uyarak veya insan ve cin şeytanlarının vesveselerine uyarak yolumuzu değiştirirsek dönüşmeye başlarız. Allah muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak kuluna zulmetmez. O kuluna hep rahmet eder. Hep kuluna şefkati daha fazladır Rabbimizin. Ancak kul inatla geri geri durur. İnatla yolunu farklı kılmaya çalışırsa Cenab-ı Hak da onun o kararını onaylar. Neden? Çünkü bu alem bir imtihan alemidir. Öbür türlü Yüce Rabbimiz zorla kullarını hidayette tutsa ya da Allah saptıracak olsa haşa, elbette o zaman kulun sorumluluğu olmaz. Burada imtihan sırrı var. İmtihan sırrı gereğince bizlerin istekleri, yönelişleri ilahi hükmün verilmesinde son derece önemli bir mukaddime, önemli bir öncül oluyor değerli dostlar. Evet, 6. ayet şu şekilde: وَاِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Hani Meryem oğlu İsa da ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adına bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeler getirince bu apaçık bir sihirdir demişlerdi. Şimdi burada evet peygamberimize en yakın peygamber olan İsa Aleyhisselam da efendim anılıyor ve iki şey İsrailoğullarına diyor ki bakınız ben Tevrat'ın Allah'ın kitabı olduğunu tasdik ediyorum. Ama Allah da beni size peygamber gönderdi. Size daha önce bir takım haram kılınan bazı şeyleri de helal kılacağıma dair Cenab-ı Hak bana vaatte bulundu. Ben size gönderilmiş peygamberim. O zaman bana tabi olun dedi onlara. Karşı çıktılar tabii. İsa Aleyhisselam'a karşı çıktılar. Çok az insan ona uydu. İşte havariler 12-13 kişi diyoruz. Belki biraz da halktan insanlar vardı elbette. Ama karşı çıktılar. Öldürmeye çalıştılar. Evet onu öldürmediler. Asamadılar. Cenab-ı Hak onu kendi katına yükselttiğini beyan ediyor. Onu çarmıha gelemediklerini bize haber veriyor Yüce Rabbimiz. Fakat ona da eziyet ettiler bakınız. Bunlar niye anlatılıyor? İslam ümmetine ey ümmeti Muhammed siz peygamberinize Yahudi ve Hristiyanların yaptığını yapmayın diye anlatılıyor. Bir önce onlara bu mesajı getirdi. İkincisi dedi ki benim bir misyonum daha var dedi İsa Aleyhisselam. Benden sonra gelecek olan ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdelemek için geldim ben dedi. Evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimleri var değil mi? Muhammed bunlardan bir tanesi. Ahmet bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda Mahi ismi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Haşir ismi var ki hadiste öyle buyuruluyor. Benim 5 tane ismim vardır. Ben Muhammed'im, Ahmet'im. Ben Allah'ın kendisiyle küfrü silip süpürdüğü Mahi'yim. Ben insanların ayaklarının ucunda haşrolunacağı Haşir'im. Veya ben Akib'im demiş Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellemin daha başka isimlerinden de bahsedilir. Kimisi onun vasıflarını ortaya koyar. Ama daha çok Efendimizin bilinen ismi Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat Ahmet kelimesi de Muhammed kelimesi de her ikisi de aynı kökten türer. Hamide kelimesinden. Efendimizin yerde gökte övüldüğünü, çok güzel vasıflara sahip olduğu için herkes tarafından methedildiğini beyan eden isimleridir ya da vasıflarıdır denilmiştir. Evet İsa Aleyhisselam'ın İncil'inde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle müjdelendiği var mıdır? Evet İncil esas dili itibariyle hiç değişmeden bize kadar gelmiş değil. Tahrif olduğunu biliyoruz. Ama buna rağmen alimlerimiz Yuhanna İncil'inde yani Matta, Markos, Luka, Yuhanna diye 4 İncil kabul edildi efendim. Milattan önce 325 konsülünde. Orada Yuhanna İncil'inde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme işaret edildiğini söylüyorlar araştırmacılarımız. Evet şu şekilde Yuhanna İncil'inde Hazreti İsa'nın geleceğe yönelik müjde ifadesini kullandığı Paraklit kelimesi. Grekçe Paraklitos diye ifade ediliyor. Bu kelimenin Hazreti İsa'nın konuştuğu dil olan Aramice'deki karşılığı itibariyle Ahmet kelimesi anlamına geldiğini söylüyor araştırmacılarımız. Ve İsa Aleyhisselam kendisinden sonra ismi Ahmet olan bir peygamber gelecektir diye müjdelemiştir diyorlar. Zaten Yahudiler özellikle Bedir gazvesinden sonra peygamberimizin hakikaten müjdelenen peygamber olduğuna kanaat getirmeye başlamışlar. Ama Uhud'da bir yenilgi olunca tekrar caymışlar. Ve Cenab-ı Hak ayet-i kerimede onlar kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor. Seni tanırlar ama inatlarından kabul etmiyorlar. Evet böyle bir peygamber geleceğini biliyoruz. Kitaplarımızda da buna işaret var. Fakat biz bunun bizim kavmimizden, bizim topluluğumuzdan çıkacağını umuyorduk. Böyle Araplardan değil diyerek peygamberimizin peygamberliğine karşı çıkmışlar. Zaten ayetin sonundaki felemma caehum bil bayyinat kalu hada sihrun mubin ifadesi iki şekilde anlaşılıyor. Birincisi İsa Aleyhisselam onlara apaçık mucizelerle geldiği zaman dediler ki bu sihirbazın tekidir. Bu apaçık bir sihirdir dediler. Bir böyle anlaşılıyor. Bir de şöyle felemma caehum o peygamber, müjdelenen peygamber onlara apaçık ayetlerle, mucizelerle gelince dediler ki bu apaçık sihirbazdır dediler. Deniyor ki bu sanki ikinci mana ayetin akışına daha çok uyuyor gibi. Böyle olunca efendim şöyle diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir önceki peygamber olan İsa aleyhisselam tarafından da müjdelenmiş bir peygamberdir. Zaten evet bugünkü Hristiyanların bir kısmı kabul etmese bile Barnabas İncili diye bir İncil'den bahsedilir. Bununla ilgili tabii birçok araştırmalar da var. O İncil'de bu müjdenin daha açık bir şekilde ifade edildiği araştırmacılarımız tarafından ortaya konuyor. Her halükarda şunu ifade edelim. İsa Aleyhisselam'ın peygamberimizi daha gelmeden önce müjdelediğini biz bu ayet-i kerimeden öğrenmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'da bunu bütün insanlığa duyurmuş oluyor. En doğru söz elbette kelam-ı ilahi olan Kur'an-ı Azimuşşan'ın beyanıdır. Yuhanna İncil'indeki o ifade şu anlama gelir, bu anlama gelir. Elbette bu ayeti destekleyen anlama geldiğine işaret etse bile, velev ki öyle olmasa da şöyle demek mümkün her zaman. Zaten İncil bir bütün halinde bize kadar gelmemiş. Tahrifler olmuş. Nitekim yüzlerce İncil arasından 4 tanesini seçmişler milattan önce 325 yılındaki konsülde. Demek ki Cenab-ı Hak İncil'de böyle bir ifadenin olduğunu bize beyan ettiğine göre ya da en azından İsa Aleyhisselam'ın böyle bir müjde verdiğini bize haber verdiğine göre biz deriz ki gerçek İncil'de bu ifade İsa Aleyhisselam'ın bir müjdesi olarak vardı. Niye dayanarak söylüyoruz bunu? Kur'an'ın bize haber verdiği bu bilgiye dayanarak söylüyoruz efendim. İnşallah Saf Suresi 7. ayetten itibaren bir sonraki dersimizde tekrar üzerinde konuşacağımız bu sure olacak. Yüce Rabbimiz her birimize ilahi kelamı doğru anlamayı, doğru kavramayı ve içindeki mesajları en güzel şekilde hayata geçirmeyi nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.